Değerli kardeşler, hepinize selamlar, esenlikler, hoş geldiniz. Misafir var mı bugün aramızda bilmiyorum ama varsa siz de hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Mezmur serim devam ediyor benim. Kale içinde buraya geldikçe de mezmurlardan paylaşıyorum. Geçen hafta kale içinde 93. mezmur vaaz ettim. Bugün de bültenlerinizde gördüğü gibi sizinle 93. mezmuru paylaşacağım. Sadece 5 ayet ama o 5 ayet muazzam bir şekilde bizi aydınlatıyor. Yani karanlıkta etrafımızı görmemizi sağlıyor. Bizi gerçekten o konuda yönlendiriyor çok iyi bir şekilde. Buraya bakayım, bunu kullanabiliyoruz. Tamam. Yeni teknolojiler geliyor bu kiliseye sürekli. Kardeşim, kale içi çok otantik, bizde teknoloji yok. İyi, bu mezmuru açtığımızda dikkat edelim öncelikle. Bu mezmur bize her şeyin sakin olduğunu söylemiyor. Tam tersine denizlerden söz ediyor bu mezmur. Gürleyen sulardan söz ediyor, çınlayan dalgalardan söz ediyor. Yani bir sahil tatilinden bahsetmiyor, değil mi? Böyle deniz derken Antalya'da bizim aklımıza ne geliyor? İşte herkes şimdi yüzme planları yapıyor. Gidelim bir plaja, bir sahile izleyelim. Değil mi? Ama bu mezmur bir sahil tatilinin huzurlu manzarasını anlatmıyor bize. Bu mezmur daha çok kaosu, dalgaları, gürleyen suları anlatıyor. Fırtınanın içerisinden yazılmış bir mezmur. Hayatta da aslında fırtınalar var bol bol, değil mi? Sadece fiziki fırtınalardan bahsetmiyorum, ruhsal fırtınalardan, içsel fırtınalarımızdan, yaşadığımız sıkıntılardan, birçok şeyden bahsediyorum. Ve sık sık yaşıyoruz, yabancısı değiliz değil mi fırtınaların, özellikle iç fırtınalarımızın. Belki bugün buraya gelirken bile bazılarımız kendi dalgalarımızla geldik. Belki birinin sağlık sorunu vardır, belki birinin evinde sorunlar vardır, sıkıntılar yaşanıyordur. Kimilerinin yaptığı hesap kitap belki uymuyordur, uyuşmuyordur. Belki birinin aramızda çocuğuyla, çocuklarıyla sıkıntıları vardır. Her dua edildiğinde belki birinin içi burkuluyordur. Ama burada bu sisli görünen şeylerin içerisinde ya da geçmişe bakıp duyduğumuz pişmanlıklar içerisinde o dalgalarla nasıl savaşacağız? Bugün o önemli. Yani dalga inkar edilmez bir gerçek hayatımızda. Korku dalgaları çok büyüktür. Dünya bazen hiç sağlam görünmüyor. Hayatımız, zeminlerimiz hiç sağlam görünmüyor. Ve 93. mezmura geldiğimizde aslında bize çok değerli bir şey söylüyor. İnkar etmiyor dalgaların varlığını. Fırtınayı yok saymıyor, değil mi? Ama fırtınanın üstünde bir taht olduğunu ilan ediyor. Bir taht var, bir egemen var. Gelin bu kısa sözlere kulak verelim. Birlikte bakalım, daha sonra Rab'in sözüyle ilgilenmeye devam edelim. Şöyle diyor, Rab egemenlik sürüyor. Görkeme bürünmüş. Kudret giyinip kuşanmış. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. Ya Rab, tahtın öteden beri kurulmuş. Varlığın öncesizliğe uzanır. Denizler gürlüyor ya Rab. Denizler gümbür gümbür gürlüyor. Denizler dalgalarını çınlatıyor. Yücelerdeki Rab, engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. Koşulların hep geçerlidir. Tapınağına kutsallık yaraşır. Sonsuza dek ya Rab. Rabbimiz sana şükrederiz bu sözler için. Bu sözler sana aittir, o yüzden sana yaklaşıyoruz. Gel gözlerimizi aç, yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz akıl almaz işlerini bize göster. Ve yüreklerimize konuşan bugün sen ol. Sözün değiştirsin bizi. Ve bugün burada tövbe etmesi gerekenler tövbe etsin. Cesaret bulması gerekenler cesaret bulsun. Ve sen esenlik sahibi olan Rab, yüreklerimizi esenlikle doldur diye dua ediyoruz. Senin adıyla. Amin. Daha ilk cümlede az önce saydığım durumda olan, içerisinde olan bir insan için çok şey değişiyor. Mezmur inşallah Tanrı güçlüdür demiyor. Umarım Tanrı bir şeyler yapabilir, başarabilir diyerek başlamıyor, değil mi? Hadi işimiz Allah'a kaldı. Yani belki bir şeyler yapar diye umut etmiyor. Rab egemenlik sürüyor diyor. Rab egemendir. Direkt ilan ediyor. Bir temenni değil. İnsanı biraz rahatlatmak için söylenen boş bir söz değil bu. Nedir? Evrenin temel gerçeği. Rab egemendir kardeşim. Rab egemenlik sürüyor. Her şeyin varlık sebebidir Rabbimiz. O her şeyi güçlü sözüyle devam ettirir diyor. Yücelerdeki Rab engin suların gürlemesinden daha güçlüdür diyor. Dalgalar gürlerken, kaos içerisindeyken, hayat zorluk içerisindeyken bile değişmeyen tek cümle budur. Rab egemendir. Rab'in tahtı sarsılmaz bir tahttır. Değil mi? Kudret giyinip kuşanmış diyor. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. Ve Rab'in tahtı öteden beri kurulmuş varlığın öncesizliğe uzanır diyor. Rab'i yüceltirken hem tahtına, hem sarsılmazlığına, hem görkemine, hem de kudretine odaklanıyor değil mi mezmurcu başlarken? İnsan güçlüdür diye başlamıyor, dikkat edin. Devletler, savaşlar, tarihleri belirler diye başlamıyor. Ekonomi her şeyin kralıdır, her şeyin belirleyicisidir demiyor. Hayatın gidişatı rüzgarların, fırtınaların elindedir demiyor. Ne diyor? Rab egemenlik sürüyor. Her şey onun egemenliğinin sınırları içerisindedir. Hiçbir şey onun egemenliğinin, tahtının, gölgesinin dışına çıkamaz. Hem korkunçtur hem güven vericidir. Hem müthiştir hem de belki biraz kafa karıştırıcıdır. Rab egemenlik sürüyor. Rab kraldır. Rab'in krallığı geçmişte de vardı. Değil mi? Bugün hala sürüyor. Hali hazırda. Ve bir gün herkesin gözünün önünde tümüyle açığa çıkacak bu krallık. Gelecekte de onun görkemini gözlerimizle göreceğiz diyor kutsal yazılar. Yani bu bir zamanlar olmuş bitmiş bir şey değil. Bugün biz şu anda burada otururken bile geçerli olan ve hala devam eden bir şeydir. Rab'in egemenliği. İşte bu aslında her imanının, her ben Hristiyanım diyen Mesih takipçisinin her şeyden önce sabah duyması gereken şeydir. Rab egemenlik sürüyor. Telefonun ekranına bakmadan önce. Neden? Çünkü belki kötü bir mesajla, kötü bir haberle uyanacağız. Bankadaki uygulamayı açmadan önce. Neden? Belki finansal olarak kaygı çekeceğiz, zorluklarımıza odaklanacağız. Doktorun ne diyeceğini öğrenmeden önce, çünkü belki bizi korkutacak, uğraştıracak uzun soluklu bir sağlık sorunuyla haberdar olup yüzleşeceğiz. Ve insanların hakkımızda ne düşündüğünü merak etmeden önce. Çünkü belki sadece insan onayı aramaya başlayacağız o zaman. Hatırlamamız gereken ilk şey o. Rab egemenlik sürecek. Gün bir şekilde başlıyor kardeşler. Hepimizin günü bir şekilde başlıyor değil mi? Belki o güne uyandığımızda yüreğimiz çok farklı kaygılarla dolu başlayacak. Ya kaygılar ya da Rab'in egemen oluşu gerçeği o güne yön verecek aslında uyanırken. O yüzden soru şu aslında, ilk önce hangi cümle içeriye girecek? İlk önce hangi düşünce içeriye girecek? Kaygı mı yoksa Rab'in egemen oluşu mu? Korkular mı yoksa Rab'in egemen oluşu mu? Planlar, koşturmacalar, kaygılar, stresler, sıkıntılar mı yoksa Rab'in egemen oluşu mu? Çünkü gün bir şekilde başlayacak ve öyle de devam edecek. Öyle de alacak eline her şeyi, koşup gidecek. Çünkü hepimiz biliyoruz, gün yetmiyor, saat yetmiyor, hafta yetmiyor. Hepsi birbirini kovalıyor. Ve şunu hiç unutmayalım. Yüreğimizdeki taht hiçbir zaman boş kalmaz. Oraya ya Tanrı oturur ya da korku oturur değil mi? Elinde sonunda bir şey orayı doldurur. Ya Tanrı oturur ya kontrol etme arzumuz oturur. Ya Mesih oturur ya insanların onayı oturur. Ama taht boş kalmaz kardeşler. Sadece ne var biliyor musunuz? Kimin oraya oturacağı değişir. Ama o tahtta elbet biri olur. Ya da bir şey olur, bir düşünce olur, bir duygu olur, bir hissiyat olur. Ve maalesef çoğu zaman bizim korkularımız biz fark etmeden sessizce o tahta yerleşiyor ve bizi yönetiyor. Bizi yönlendiriyor. Her şeyimizi ele geçiriyor. Korkuya köle esir yürümeye başlıyoruz bazen. Oysa Tanrı için tahtın öteden beri kurulmuş diyor mezmurcu. Varlığın öncesizliğe uzanır. Değerli dostlar, Tanrı dün güçlü olup bugün yorulan birisi değil. Tanrı eskiden egemendi. Şimdi olaylara yetişemeyen birisi değil, yetişmeye çalışan birisi değil. Eyvah bir şeyler kaçtı, bir şeyler yapmam lazım diye panik yapan, B planını devreye sokmalıyım diye düşünen bir yaratıcıdan bahsetmiyoruz. Rabbin egemenliği böyle bir şeydir. Her şey zaten ondan habersiz hareket edemeyecek haldedir aslında. Bir kriz çıkıp da şimdi ne yapsam diye düşünmedi hiç Rab. Var olan her şeyden önce de Rab'di, sonra da Rab'dir, hala Rab'dir. Hala egemendir, hala kraldır. Bir şeyler değişmedi onun tahtından. Bunu kendi hayatımız için bir düşünelim. Çünkü bizim çoğu zaman geçmişimiz pişmanlıklarla dolu. Bugünümüz belirsizliklerle dolu. Yarınımız sisle dolu. Kaygı içerisinde, korku içerisinde. Ama Tanrı için geçmiş, bugün ve gelecek bu üçü de O'nun egemen olduğu şeydir. Unutmayın, biz sadece zamanın içerisinde yaşıyoruz. Zamanı biz kendi insan aklımızla yorumluyoruz. Tanrı'nın gücünden uzak bir şekilde. Bazen onu hesaba katmadan, bazen onu anlayamadan, bazen sınırlı kafamızla, zekamızla düşünerek, sınırsızı kavramaya çalışarak. Oysa bizim yarın ne olacak dediğimiz şey, Tanrı'nın önünde açık bir kitap gibidir. Zaten haberdardır, zaten izliyordur, zaten egemendir, zaten üstündedir aslında. Zamana egemen bir Rab'e tapınıyoruz. Zamana egemen bir Rab'e secde ediyoruz, zamana egemen bir Rab'in önündeyiz, bir yere kaçamayız. Bu yüzden buradan çok önemli bir şey çıkıyor. Hristiyanın umudu, her şey kolay olacak umudu değil, unutmayın. Buna inananlar, böyle bir müjde paylaşanlara da hiçbir zaman güvenmeyin, yaklaşmayın. Kimse size öyle bir şey söylemesin. İncil bize hiçbir zaman hayatın dümdüz bir yoldan ibaret olduğunu vaat etmedi, etmeyecek. Tam tersini vaat etti İsa. Hatta bir politikacı olsaydı muhtemelen kimse seçmezdi onu. Niye? Çünkü acı vaat etti, gözyaşı vaat etti, zorluk vaat etti, sıkıntılar vaat etti. Dedi ki gelin, izleyin. Hangimizin işine gelecek acaba? Cebimizi dolduracak bir mesaj değil. Öyle ismimizin bir kapıları açtıracağı bir mesaj hiç değil. Hatta tam tersi, ismimizi duyanlar kapıları kapatıyor. Hristiyanlar geldi, kapatın. Dün Isparta'da da yaşadım yine bol bol. Arıyoruz kilise için yer dediğim zaman vermez vermez deyip kapatıyorlar telefonu. Dolayısıyla Mesih bizi zaten zorlu bir yaşam için çağırdı. Ama bir şey için söz verdi ve 18 yıldır Hristiyan hayatımda bir gün bile şaştığını görmedim. Bu dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim, size kendi esenliğimi veriyorum. Bir gününden bile pişman olmadım, bir gününden bile keşke yapmasaydım diyeceğim bir şey olmadı. Ve bir gün bile Rab'in o esenliğini kaybetmedim, şükürler olsun. O kadar zorluğa rağmen, o kadar sıkıntıya rağmen, o kadar düşüncelere ve dalgalara rağmen. Ama Hristiyan'ın umudu burada ortaya çıkıyor zaten. Hiçbir şey Tanrı'nın tahtının ve bilgisinin dışında olmayacak. Bu müthiş bir güvendir bir Hristiyan için. Başımıza gelen bütün zorluklar, yaşadığımız bütün sıkıntılar, dünyada kontrolsüz görünen bütün kaoslar ve fırtınalar Tanrı'nın egemen bilgisi içerisindedir. Başımıza ne gelirse gelsin, o olay tahtın yetki alanının dışına çıkmaz. En karanlık gün bile bunun için geçerlidir. O tahtın gölgesi altındadır. Tanrı'nın egemenliğinin dışında değiliz. Belki bunları söylerken içinizden biri şunu diyor, o zaman tamam, Tanrı egemen ama niye bu kadar acı var? Neden dua ediyorum da bir şeyler değişmiyor? Niye bu hayatta bu kadar zorluk çekiyorum, sıkıntı çekiyorum, acı çekiyorum? Bakın bu mezmur, değerli dostum, o soruları küçümsemiyor. O soruları yok saymıyor. O soruları görmezden gelmiyor. Ama şunu söylüyor. Tanrı'nın egemen olması, acının olmaması demek değil. Ama Tanrı'nın egemen olması, acının bile bir anlamı, bir sınırı ve bir sonu olması demektir. Bir sınırı var, bir sonu var ve eninde sonunda Tanrı'nın egemenliğinde gözlerimiz açılacak ve göreceğiz sebeplerini. Bu bizi teselli eden haberdir. Bu bizi teselli eden müjdedir aslında. Egemen olmayan bir Tanrı'ya dua ediyorsak eğer, o zaman dalgalara bağırıyor gibiyiz. Hiçbir işe yaramayacak. O dalgayı susturmayacak. O kaosu azaltmayacak, küçültmeyecek. O kaos yine sürecek. Ama egemen Rab'e dua etmek, onun tahtının önüne çıkmaktır. Ona secde etmektir, ona diz çökmektir. Ve senin egemenliğinin dışında bir sınır yoktur diye aslında teslim olmaktır, boyun eğmektir. Denizler gürlüyor diyor 3. ayette. Denizler gümbür gümbür gürlüyor. Denizler dalgalarını çınlatıyor diyor. Mezmur ne yapıyor? Tahttan birden nereye geçiyor? Denizlere geçiyor. Yukarıdan gözleri aşağıya çeviriyor, değil mi? Tanrı'nın görkeminden denizlere bakıyor. Görkemli bir başlangıçtan sonra köpüren, gürleyen sulara odaklanmaya başlıyor. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Kutsal kitabın yazıldığı dünyada deniz sadece güzel bir manzara değildi bizim gibi düşünenler için. Bizim için deniz belki tatil demek, işte sakinlik demek, yüzmek demek. Giderim oturalım sandalyeyi çekip oturup kafa dinlemeyi de çok severim denizleri izlerken. Huzur, sakinlik çağrıştırır belki bizim için ama kutsal kitabın yazıldığı dönemdeki insanlar için deniz başka bir şeydi. Bilinmeyen demekti, tehdit demekti, derinlik demekti, kontrol edilemeyen güç demekti ve ölüm demekti. Deniz insanın egemen olmadığı yerdi aslında. İnsanın çekindiği, korktuğu yerdi. İçine girdiğinizde, ki hala da öyledir, büyük oranda size ne yapacağını siz değil, o belirler. O yüzden korkutucudur. O yüzden onun uçsuz bucaklı, içerisinde küçük bir sandalla kalmış bir insanı çok korkutur, çok kaygılandırır, değil mi? O yüzden kutsal kitap boyunca aslında sular sık sık bir şey simgeliyor, kaosu. Hatırlayın yaratılışın başlangıcında bile düzensiz sular vardı ve ne diyor? Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalandığı bir şekil verme, bir yaratma eylemi gerçekleşmeye başladı, değil mi? Düzensizlikten düzene Tanrı geçirmeye başladı bazı şeyleri. Ve ulusların kargaşası, Tanrı'nın halkının karşısındaki birçok şeyi simgeleyen de şeydi aslında, bahsettiğimiz denizler. Kontrolün insanda olmadığının aslında bir nevi resmiydi. Ve üç kez söylüyor bunu, değil mi? Denizler gürlüyor, denizler gümbür gümbür gürlüyor, denizler dalgalarını çınlatıyor. Fırtınanın ritmi böyledir, değil mi? Dalgalar gelir, vurur vurur geri geçer. Tekrar gelir, yükselir, alçalır, gelgitler yaşanır, değil mi? Mezmur aslında kaosun dalga ritmi gibi tek bir şekilde gelip geçtiğini, geçmediğini söylüyor. Hayatın dalgaları gibi. Hayattaki zorluklar, sıkıntılar gibi, değil mi? Hayatta da bazen zorluklar, sıkıntılar, stresler tek bir dalgayla gelip geçmiyor, değil mi? Keşke öyle olsaydı. Ama genelde hepimizin dediği ne? Ya kardeşim, hepsi de üst üste geliyor. Bütün dertler de arka arkaya geliyor. Değil mi? Daha biri bitmeden öbürü gelip vuruyor, deviriyor. Bir sorunu çözüyoruz, telefon çalıyor, başka bir haber geliyor. Geceyi korkumuzu yatıştırarak, stresimizi yatıştırarak bitirmeye çalışıyoruz. Ertesi gece başka bir korku kapımızı çalıyor. Bir iş bitti diyoruz, başka bir şey başlıyor. Bir nefes alayım diyoruz. Ama bir dalga daha gelip vuruyor bize. Ve bu dalgalar maalesef daha da üzücü olan her zaman dışarıdan gelmiyor. İçimizden geliyor. Düşüncelerimizden geliyor, yüreğimizden geliyor. En zorlu dalgalar da bence odur. Bizim zihnimizin dalgaları, düşüncelerimizin dalgaları, yüreğimizin dalgaları. Kaygı gürlüyor, suçluluk gürlüyor, gelecek korkusu gürlüyor, yalnızlık gürlüyor. Geceleri başımızı yastığa koyduğumuzda ya Tanrı beni terk ettiyse artık beni duymuyor diye bir ses soru gürlüyor. Bu sesler bazen o kadar yüksek oluyor ki, dayanılmaz bir hale geliyor ki artık hiçbir şey duyamaz bir hale geliyoruz. Burada imanın ne olduğunu yanlış anlamak kolaydır bu arada. Çünkü iman demek bunlar olmayacak demek değil. İşte imanlıysan hiçbir sorunun olmayacak. İmanlıysan hiçbir stresin olmayacak. İmanlıysan hayatında her şey yoluna girecek. Yok, bu sapkın sahte bir müjdedir. O zaman tövbe tövbe İsa'nın imanı yok muydu? Çarmıha kadar gerilmeye gittiğinde, evsiz kaldığında, çarmıhtan önce zulüm gördüğünde, sıkıntı çektiğinde, bir haydut gibi kaçıp saklandığında, zorluk, stres yaşamadı mı? O son gün Getsemani bahçesinde dua ederken o kadar stres altında insanoğlunun yaşayacağı en büyük stresi yaşayarak teri bile bir kana andırmadı mı? Değerli dostlar, Hristiyanlık, iman her şeyi güzel, hiçbir şey yok demek değildir. Bu iman değil, inkardır aslında. Bu günümüz şey diyorlar, bu ormana gidip, şimdi bizi de linçlemesinler de, şeylere, ağaçlara sarılan terapi gruplarına benziyor. Zengin silkeleme diyorum ben ona. Yani Hristiyanlık bir motivasyon inancı değildir. İşte iyi düşün, iyi olsun, evrene enerji gönderelim. Şunu gönderelim, bunu gönderelim. Hristiyanlık bir pozitif düşünme tekniği değildir. Sadece kendinizi aldatırsınız bu şekilde. İman, dalgaların sesini duymamak değildir. İnkar değildir. Ama dalgaların sesini duyarken ondan daha gerçek, daha yüksek bir sesi de duymaktır. Ve baktığımızda 4. ayet onu söylüyor aslında. Yücelerdeki Rab diyor, engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. Onun sesine kulak verin. Yaşadığınız zorluklarda, sıkıntılarda, problemlerde, seslerde onun sesine kulak verin. O dalgaların arasından gelen en güçlü ses onun sesidir. Bu cümle aslında bir anlamda bir şeyi de kıyaslıyor. Dalgalar güçlüdür ama Rab daha güçlüdür. Dalgalar seslidir ama Rab yücelerdedir ve sesi her sesin üstündedir. Dalgalar gözümüzün önündedir belki. Gördüğümüz, korktuğumuz şeyler ama Rab onların hepsinin üstündedir. Bu karşılaştırmayı yapıyor bir nevi. O yüzden değerli dostum, çoğu zaman korktuğun dalga aslında dalganın büyüklüğünden gelmiyor o korkun. Alçaklara bakmamızdan geliyor. Yücelerdekine bakmamamızdan geliyor o korku. Bunu bir kez daha söyleyeyim çünkü önemlidir. Çoğu zaman sorun dalganın gerçekten ne kadar büyük olduğu değil, bizim gözümüzü ne kadar aşağıya diktiğimizle ilgilidir. Egemen olana bakmadığımızla ilgilidir. Sadece dalgaya bakarsak, dalga her şey olur hayatımızda, doğru diyorsunuz. İçinden çıkılmaz bir hale gelir. O yüzden bu resmi seviyorum. Sadece dalgaya bakarsak başka bir şey göremeyiz. Bütün ufkumuzu o kaplar. Bir bodrumu gösteriyor burada. Pek siyahtan görünmüyor ama bodrum katında olduğunuzu düşünün, eksi birde. Orayı su bastığını düşünün, dışarıda büyük bir fırtına olduğunu. Oradayken zannedersiniz ki bütün dünya sular altında. Oradayken zannederiz ki bu dalgalardan başka hiçbir şey yok, bittik, işimiz bitti. Tüm düşüncelerimizi kaplar, başka hiçbir şey göremediğimiz için. Ama aynı binanın çatısına çıktığımızda işler değişir. Suların bittiği noktaları görebiliriz, binaları görebiliriz, diğer şeyleri görebiliriz. Şehrin tamamını görürüz. Suyun nereye kalıp nereden bittiğini, nereye gittiğini de görürüz. O yüzden konu su değil. Su yine değişmemiştir. Ama değişen nedir? Bizim bakış açımız. Bizim bulunduğumuz yer. Bizim konumumuz, bizim durduğumuz şey. İman demek bir anlamda bu yer değişikliğidir. Ya o bodrum katında kalır, başka hiçbir şey göremeyiz. Ya da iman dediğimiz şeyle o bodrumun üstündeki gerçeklere odaklanmaya başlar. Suyun üstündeki Rab'bi görecek kadar aslında kafamızı yukarı kaldırmak demektir imanın kendisi. O yüzden yücelerdeki Rab diyor ve bizim gözümüzü yukarıya dikiyor, değil mi? Yücelerdeki Rab bunlardan daha üstündür. O yüzden bu hafta dalga gürlerse kardeşim, sıkıntı hayatını kaplarsa, zorluklar saldırırsa, düşünceler karışırsa, ilk işimiz dalgayı küçümsemek olsun demiyorum ben. Çünkü gerçektir, can sıkıcıdır. Ama ilk işimiz başımızı yükseltmek olsun. Gözlerimizi yukarıya kaldırmak olsun. Kimin tahtta olduğunu hatırlamak olsun. Kimin egemen olduğunu fark etmek olsun. Aynı olaya bodrumdan değil, tahtın olduğu yerden bakmaya çalışalım. Dipten değil. Bu beni mahvedecek değil. Bu Tanrı'nın bilgisi dışında değil diyerek bakmaya çalışalım. Bu Tanrı'nın egemenliğinin dışında değil diyerek görmeye çalışalım. Ve son ayette geldiğimizde koşulların hep geçerlidir diyor. İlginç bir noktaya dönüyor. Neden acaba? Yani denizlerden, gürleyen sözlerden, sulardan söz ediyor. Sonra birden koşulların hep geçerlidir ya Rab diyor. Tanıklıklarına, sözünün güvenilirliğine geçiyor Tanrı'nın. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü fırtınanın ortasında neden Tanrı'nın sözünden bahsetsin? Şunu biliyor mezmurcu, kaos zamanında insanın en büyük savaşı kulak savaşıdır. Kulak savaşıdır, kulak savaşı veriyoruz. Fırtınada en zor şey dümeni tutmak değil, aslında hangi sesi dinleyeceğine karar vermektir. Çünkü sesler hep emin konuşur. Şöyle yap, buradan git, şunu dene, bunu yap, böyle çıkarsın bu işin içinden. Kendinden çok emin konuşur bu sesler. Gelin biz de bizim hayatımızdaki sesleri bir yan yana koyalım. Hayatın dalgaları geldiğinde o dalgalar der ki bittin. Bu seferki daha büyük. Ama Tanrı'nın sözü der ki ben seninle birlikteyim, korkma. Dalgalar der ki bu işten asla çıkamayacaksın. Ama Tanrı'nın sözü der ki seni asla bırakmam, seni asla terk etmem. Dalgalar der ki geleceğin kapkaranlık. Ama Tanrı'nın sözü der ki başlangıç ve son benim elimde. Başlangıç ve son benim. Dalgalar der ki yaptığın günah seni tanımlıyor. Sen artık olsun, başka da bir şeyle anılmaya layık değilsin. Ama müjde der ki Mesih'e ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Mesih'e odaklanalım. Görüyor musunuz farkı? Dalgalar yüksek sesle kendinden emin konuşur ama yalan söyler. Yalanın babasından kaynaklanıyor çünkü. Ya da en azından son sözü söyleme yetkisi kendisindeymiş gibi konuşur. O sıkıntılar, korkular, zorluklar, stresler, kaygılar. Ama mezmurcu bundan dolayı gözümüzü bir şeye çeviriyor. Koşulların hep geçerlidir yarı. Her durumda, en karanlık anda da, en aydınlık zamanda da Rab senin koşulların geçerlidir. Tanrı'nın sözü dalgalar gibi değişken değildir. Deniz köpürür, kabarır, çekilir, yeniden yükselir, aynı kalmaz ama Tanrı'nın sözü sabittir. Bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır. Bir kriz çıktı diye iptal olmaz. Bizim imanımız zayıfladı diye de onun sözünün gücü zayıflamaz hamdolsun ki. İyi ki bize bağlı bir şey değil, yoksa zaten geçmiş olsun, hepimiz mahvolduk. Mezmur bize Tanrı'nın sadece güçlü olduğunu da değil aslında, güvenilir olduğunu söylüyor. Bu ikisi aynı şey değildir. Güç ve güvenilirlik. Çünkü tek başına gücün kendisi bazen korkutucudur. Değil mi? Güç zehirlenmesi dediğimiz şey var bir de. İnsanlar onu yaşar. Liderler onu yaşar. Ne yapacağı belli olmayan güçlü biri hele ki en korkutucu şeydir. Sağa solu belli olmayan. Herkes çekinir, herkes korkar. Yani başımıza ne iş gelecek diye. Ama kutsal ve sadık bir güç teselli eder. Merhametle yaklaşır. O yüzden Tanrı'nın kudreti, gücü, görkemi, keyfi bir şey değildir. Tanrı'nın tahtından gelen şey bir gurur, bir kapris, bir sıkıntı değildir. Anlaşma sadakatidir. O yüzden koşulların hep geçerlidir diyor kutsal yazılarda. Tanrı'nın sözünü tuttuğunu biliriz. Verdiği sözden caymadığını biliriz. O yüzden karanlık zamanda en hatırlanılması gereken şeydir. Çünkü maalesef korkularımızın olduğu zaman bu kadar sarsılmamızın nedeni genelde Tanrı'nın egemenliğini ve sadakatini gerçekten kavramamış olmamızdır. Tanrı'nın egemen oluşu ve Tanrı'nın sadık oluşunu kavrayamadığımız için çok korkuyoruz. Çok stres yaşıyoruz, çok kaygı yaşıyoruz. Yani John Calvin'in dediği de gibi aslında, sorun çoğu kez diyor, dalgaların büyüklüğü değil, Tanrı'ya dair zihnimizdeki resmin küçüklüğüdür. Sorun bu. Sorun dalganın ne kadar büyük olması, karanlığın ne kadar kapkara olması değil. Bizim zihnimizdeki Tanrı resmi ne kadar? Bizim tepkilerimizi bu belirler. O resim ne kadar güçlüyse korku o kadar azalır. O resim ne kadar güçlüyse kaygı o kadar yerini güvene bırakır. Ve Tanrı buna layıktır. Tanrı bunu yerine getirendir. O yüzden imanlı kişinin fırtınada kendine soracağı soru aslında şudur. Şu anda en çok ben hangi sesi dinliyorum? Çünkü bir ses var kesinlikle bizi yönlendirecek. Hatta çok emin konuşacak. Ama soru şu, biz hangisini dinleyeceğiz? Dalgaların sesini mi yoksa Tanrı'nın sesini mi? Çünkü hangisini çok dinlersek, kardeşim, yüreğimizdeki o ses o kadar büyür. Hangisine kulak verirsek hayatımızda o ses görünür olur. Korktuğumuz zaman o yüzden size pratik bir şey söylemek istiyorum sadece. Çok basit, çok sade ama bence çok güçlü. Bir gürültüyle karşılaştığınızda, bir kaygıyla karşılaştığınızda, bir sıkıntıyla karşılaştığınızda tek başınıza ayakta durmaya çalışmayın. Rabbin sözünü açın ve o sözü, Tanrı'nın vaatlerini kendinize hatırlatın. Yüksek sesle kendinize hatta söyleyin. Rabbin ne kadar sadık olduğunu, Rabbin ne kadar güvenilir olduğunu, Rabbin geçmişteki işlerini. Çünkü iman çoğu zaman aslında dalganın sesine karşılık Tanrı'nın sesine kulak vermektir. İnkardan çok başka bir şeye itaat etmek demektir. Sessizce oturup umarım bunu da atlatırız demek değil, Tanrı'nın söylediğini, dalgalar, korkular, kaygılar konuşmayı bırakana kadar tekrar tekrar söylemektir aslında. Hatırlamaktır ve hatırlatmaktır. Ve sonunda diyor ki tapınağına kutsallık yaraşır sonsuza dek. Mezmur rahat ol, Tanrı güçlüdür, sırtını koltuğa yasla diye bitmiyor. Öyle bitseydi belki biraz daha rahatlardık. Şöyle bitiyor, tapınağına kutsallık yaraşır. Aslında son cümle en baştan beri söylediğimiz Rabbin egemenliğini birbirine bağlıyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliğini yine diyorum, yanlış anlamak çok kolaydır. Yanlış anladığımızda belki şöyle söyleyebiliriz. Madem Tanrı her şeyi kontrol ediyor, o zaman ben gevşeyebilirim. Zaten bizi de öyle suçluyorlar. İşte İsa zaten sizi bağışlamış. İstediğiniz haltı yiyebilirsiniz zaten. Öyle bir şey değil bu bağışlama. Tanrı'nın egemen olması demek artık hiçbir şeyi umursamıyoruz anlamına gelmiyor. Madem Tanrı egemen, o zaman benim itaatimin pek bir önemi yok. Madem Rab bu kadar güçlü, hayatımın kutsallığı ikinci, üçüncü planda olsa da olur. Mezmur tam tersini söylüyor. Tanrı kraldır, bu yüzden halkı dikkatsiz değil, kutsal yaşar. Onun tapınağına, onun görkemine, onun varlığına kutsallık yaraşır. Biz o kutsallıkla onun evine girmeliyiz. Biz o kutsallıkla onun tahtının önünde durmalıyız. Bu yüzden evi kirli kalamaz. Tanrı denizlerden güçlüdür. Bu yüzden halkı dalgaların kültürüne, dünyanın gürültüsüne, toplumun ne söylediğine kendini öylece bırakamaz. Egemenlik öğretisi kardeşim bizi tembelliğe değil, kutsallığa götürür. Kutsallaşmaya götürmelidir. Çünkü Tanrı buna layıktır. Ama burada kutsallık derken neyi kastettiğimi de netleştireyim. Çünkü kutsallık derken, dindarlık derken bizim toplumda suratı asık, sürekli böyle dışla ilgilenen, içini ama pislik götüren, İsa'nın da dediği gibi bol bol ferisilere, din bilginlerine, dıştan güzel görünen ama içini kurt kemiren badanalı mezarlar diye çok sert bir şekilde söylüyor. Asık bir surat, sürekli yapma etme listesi değildir kutsallık. Kutsallık kardeşim Tanrı'ya ait olmanın güzelliğidir, yansımasıdır, görkemidir. Bir şeyin Tanrı için bir kenara ayrılması demek, ona adanması demektir. O yüzden biz adanmış bir yaşama çağrıldığımızı unutmayalım. Ona ayrıldık, ona adandık ve onun görkemini yansıtmak için bir anlamda elçi atandık. Ve bir ülkede bir elçi bulunduğu ülkeyi temsil eder, unutmayın. Biz göklerin vatandaşlığını alan kişiler olarak onun egemenliğini temsil etmeliyiz. Onun görkemini temsil etmeliyiz. Bir ev düşünün, kapanık, dağınık, havası ağır, perdeler çekilmiş, darmadağınık. İçeri girmek bile istemeyiz buradaki dediği gibi. Ama sonra biri şeyler gelir, temizler orayı, masaları siler, etrafı toparlar, içeriği havalandırır. Değil mi? Oraya muazzam bir hava getirir. Bizim olduğumuz yer öyle olmalı. Basık, karanlık, işe yaramaz, kötü kokan bir ev gibi değil. Tam tersine aydınlatılmış, temizlenmiş, toparlanmış ve Tanrı'nın görkemine yaraşır bir ev olmalı. Çünkü eski antlaşmada tapınak, Tanrı'nın evi taştan bir yapıydı. Ama yeni antlaşmada Tanrı'nın evi artık bir taş değildir. Değil mi? Bedenlerden oluşur. İnsanlardan oluşur, diri taşlardan oluşur. Biziz, kiliseyiz, burada oturan insanlarız aslında. Tanrı bugün duvardaki taşların arasında değil, kendi halkının ortasında konut kuran bir Rab'dir. O taşlarla konut kuran bir Rab'dir. Eğer Rab gerçekten egemense kardeşler, ki öyledir hamdolsun, korkuya teslim olmayacağız. Çünkü korkmak dalganın kral olduğunu kabul etmektir. Sorunların kral olduğunu kabul etmektir. Kaygıların kral olduğunu kabul etmektir. Dünyanın gürültüsüne göre yaşamayacağız. İşte herkes nasıl yaşıyorsa öyle, herkes neye değer veriyorsa öyle. Yok, onun sözünü ciddiye alacağız. Çünkü o kraldır, o yönetendir, o egemendir. Kilisenin kutsallığını hafife almayacağız. Çünkü bizim ilişkilerimiz, affımız, sözümüz değerlidir. Topluluğu değerli kılan da odur zaten. Ve bu sadece pazar yapacağımız şeyler de değildir. Evlerimizde, hayatlarımızda, işlerimizde, yaşamlarımızda, nereye gidersek gidelim ait olduğumuzu gösterdiğimiz, gösterebildiğimiz her yerde yapmamız gereken bir şeydir. Peki bu bizi nereye getiriyor? Markos 4. bölüme. Bununla bitirmek istiyorum çünkü bu görmemiz gereken en güçlü mesajdır. Neden? Çünkü bir Hristiyan kutsal kitabı Mesih'siz anlayamaz tam olarak. Mesih olmadan, Mesih merkezi olmadan biz kutsal yazıları belki yarım anlayışla anlayabiliriz. Tamam, bu kadar şeyi yaptık, bu kadar sabırlı olduk, bu kadar dayandık, bu kadar korkuya karşı çıktık. Ne yapacağız? Hepsi sanki bizim de gücümüzle ilgili mi? Yok. Markos 4. bölüm bu hikayeyi tamamlıyor. Markos 4. bölüm bu mezmuru tamamlıyor. Şimdiye kadar mezmur 93'teki Rab'e, egemen yücelerdeki Rab olarak baktık. Ama Markos 4'e geldiğimizde o egemen Rab dünyaya gelmiş. O yücelerdeki Rab beden almış ve aramızda yaşamış. Öğrenciler bir teknededir Markus 4. bölümde. Hatırlarsanız gölü karşı yakasına geçiyorlar. Akşam oluyor, birden büyük bir fırtına başlıyor. Dalgalar tekneyi vurmaya başlıyor. Su tekneye dolmaya başlıyor, değil mi? Bunlar balıkçıydı, unutmayın. Değil mi? İsa balıkçılarla birlikteydi. Denizi biliyorlardı. Ama onlar bile dehşete kapılıyor o fırtınanın ortasında. O kadar büyük bir şey. Ölümcül bir fırtına. Peki İsa nerede orada? Teknede uyuyor. Aynı yerde onlarla birlikte bir yastığa başına koymuş uyuyor. Fırtınanın ortasında. Öğrenciler dayanamıyor. Rab, aldırmıyor musun? Öleceğiz artık hepimiz. Tekne batıyor diyor. Hiç aldırmıyor musun, değil mi? Aslında bu soruyu bugün Hristiyanlar da birçok zaman soruyor. Biz de soruyoruz. Fırtınanın ortasında en çok korktuğumuz şey nedir? Tanrı bizi umursamıyor mu? Tanrı acılarımızı görmüyor mu? Tanrı korkularımızı görmüyor mu? Aldırmıyor musun ya Rab? Aynı soruyu öğrenciler sordu 2000 yıl önce. Ama o hikaye bizim de hikayemiz ve bize bir şey gösteriyor. Hayır kardeşim, aldırıyor Rab. Rab o fırtınanın içinde seninle birlikte, aynı teknede. Aynı yerde ama farklı bakıyor. Bizim gibi telaşa kapılmıyor, panik atak geçirmiyor, korkular, kaygılar onun yüreğini sarmıyor. Kendisi o dalgaya hükmeden Rab olarak ayağa kalkıyor. Ve İsa ayağa kalktığında biliyor musunuz ne oldu? Rüzgarı azarladı. Sonra dönüp denize konuştu ve sus sakin ol dedi. Bu kadar. Bu kadar. O ölümcül korku sona erdi. O ölümcül kaos yatıştı. O ölümcül dalgalar yerini sakinliğe bıraktı. Ve Rab'be itaat ettiler. Büyük bir fırtına bir anda büyük bir sessizliğe dönüştü. Sonra öğrenciler ne yaptı? Dönüp birbirlerine dediler ki bu adam kim? Bu adam kim ki rüzgarda, denizde onun sözünü dinliyor? İşte Mezmur 93 bize o adamın kim olduğunu anlatıyor. Yücelerdeki Rab, engin suların gücünden daha güçlüdür. Gürleyen dalgalardan, kükreyen denizlerden daha güçlüdür. Oraya egemen olan kendisidir. Azgın dalgaların gücünden daha güce sahip bir Rab'dir. Tahtı öteden beri kurulmuş olan bir Rab'dir. Siz benden güçlü değilsiniz diyor Rab, ama ben sizinle birlikteyim. O egemen Rab, o evrenin Rabbi, o teknede uyuyor ve kalkıp denizleri susturuyor. O yüzden kardeşim, hayatındaki zorluk geldiğinde, sıkıntı geldiğinde, kaygı geldiğinde, korku geldiğinde, dalgaların üstündeki Rab'in bizim teknemize bindiğini hatırla. Öğrenciler hiç aldırmıyor musun derken, onun yine de her şeye egemen olduğunu hatırla. Kaygılar, korkular seni zorladığında, sen aynı şeyi düşünmeye başladığında, Rab'in bir anda bir sözüyle her şeyi değiştirebileceğini hatırla. Düşünün, İsa uzaktan korkmayın diye seslenmedi. Ya panik olmayın, panik olmayın, ben buralardayım demedi. Teknenin içindeydi. Fırtınanın aynısı onun üstüne yağıyordu. O beden aldı, o yoruldu, acıktı, ağladı. Dostunun mezarının başına gittiğinde gözyaşı döktü. Bizim girdiğimiz fırtınaların içerisine girdi. Ve en büyük dalgaya da kendisi maruz kaldı aslında. Hepimizin elinde sonunda karşılaşacağı dalga ölüm dalgasıdır. Ve Mesih kendisi bizim için o son dalgaya bile boyun eğdi. Kendini alçalttı. Bir kazada olmadı, bir hastalıkta olmadı. Çarmıhta isteyerek yaptı. Çarmıhta sanki bütün kaos onun üzerine yığıldı. Günahın dalgaları onun üzerinden geçti. Tanrı'nın öfkesi dalgaları onun üzerinden geçti. Ölümün suları, terk edilmişliğin karanlığı onun üstünden geçti. Ve çarmıhta o, bizim hak ettiğimiz fırtınanın tam ortasında durdu. Tam ortasında durdu. O fırtınayı yatıştırmak için. O dalgaları sakinleştirmek için bizim yerimize. Niye? Bizi o fırtınadan çıkarmak için. Bizim teknemiz batmasın diye o suyun dibine girdi değerli kardeşim. Ama dalga onu yutamadı. Üçüncü gün o taş yuvarlandı, o mezar boş kaldı ve dalgaların üstündeki Rab ölümün dalgasının da üzerine çıktı. En büyük dalganın da üzerine çıktı. Bir şey söylüyoruz biz, hayatta ölümden başka her şeye çare var diyoruz. Ama Rab diyor ki ölüme de çare var. Onun adı Mesih'tir. İsa'ya iman edenler ölse de yaşayacaktır. İsa'ya iman edenlerin sonsuz yaşamı vardır. İşte bu yüzden Mezmur 93 bir Hristiyan için sadece yaratılışı düzenleyen uzak bir tanrı görüntüsü değil, oranın içine giren bir tanrı görüntüsüdür. Dirilişte ölümü yenen bir kral Mesih hakkındadır. Ve dikkat edin, bu geçmişte kalmış bir hikaye değil. O şimdi egemenlik sürüyor. Şu an tahttadır ve bizim için aracılık ediyor. Rab egemenlik sürüyor dediği o egemenlik, bugün dirilmiş Rabbimizin elindedir. Mesih'in elindedir. Ve bir gün o dalgalar tamamen susacak. Kutsal kitabın en sonunda yeni yaratılış anlatırken, Vahiy bölümünde 21. bölümde ilginç bir şey söylüyor. Artık deniz yoktu diyor. Bazıları tartışıyor, ya deniz olmaz mı cennette diye. Yani tehdit yok kardeşim. Kaos yok, ölüm yok, kontrol edilemeyen güç yok, isyan yok. En baştan beri kaosun simgesi olan deniz artık orada yok. Neden? Çünkü sadece Tanrı egemen. Tanrı orada. Artık orada dediği gibi teselli edileceğiz. Artık acı olmayacak, gözyaşı olmayacak, yas olmayacak, korkacak hiçbir şey kalmayacak. Şimdi dalgalar var ama sonsuza dek olmayacak. Şimdi imanla yürüyoruz, gözümüzü yukarıya dikmeye çalışarak. Ama bir gün artık inanmaya bile gerek kalmayacak. Çünkü şu an inandığımız Rab'le yüz yüze olacağız. O yüzden sizden ricam, hafta boyunca bu şeyleri unutmayalım. Tanrı'nın tahtı sağlamdır, sarsılmaz. Hayatınız değişebilir, sağlığınız değişebilir, ekonominiz değişebilir, planlarınız alt üst olabilir. Ama Rab'in tahtı sarsılmaz, unutmayın. Basabileceğiniz tek sağlam zemin orasıdır. İkincisi, dalgalar egemen ya da kral değildir. Dalgalar gürler ama yönetmez kardeşim. Korkular bağırır ama hükmedemez. Kaos gözümüzün önünde durur ama o son sözü söyleyemez. Rabbin kendisi söyler. Tanrı son sözün sahibidir. Ve son olarak Tanrı'nın evine, unutmayın, kutsallık yarışır. Tapınağına kutsallık yarışır. Egemen Tanrı'ya ait olan halk korkudan özgür, söze sağlam bir şekilde sarılmış ve kutsallıkta iyi bir hayat sürmeye çağrılır. O çağrı bugün hepimizedir. Egemenlik bizi gevşetmesin, tam tersine şekillendirsin, ayağa kaldırsın. O yüzden bu mezmuru size bir görev olarak vermek istiyorum artık bu hafta. Size teslim etmek istiyorum Rabbim bu sözünü. Dalgalar gürlediğinde, ki gürleyecek unutmayın, kendinize şunu vaaz edin lütfen. Rab egemenlik sürüyor. Görkeme bürünmüş, kudret giyinip kuşanmış, sarsılmaz. Tahtı öteden beri kurulmuş ve varlığı öncesizliğe uzanır.